Ayrım 40. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 394. İstanbul'a zarar verenleri tek tek öldürüyorlar. En fazla 48 saat önce öldürülmüş olduğunu sandığım taze bir cesede ait olan bu kafa, hiç kuşku yok ki katillerimizin son marifetiydi. Hiç beklemediğimiz bir anda strateji değiştirerek kurban bırakma törenlerini gece yarısından gün ortasına almışlardı. Bunun bir anlamı var mıydı, yoksa sadece bizi şaşırtmaya mı çalışıyorlardı? Ali'yi kutuyu getiren kargocunun peşine saldıktan sonra çöktüğü koltukta uğradığı şoku atlatmaya çalışan Leyla'ya çaycıyı aramasını, kahveleri iptal etmesini söyledim. Hemen yaptı. Odanın anahtarını istedim. Neden diye sormadan uzattı. Kapıyı içeriden kilitledim. Olayın duyulması, müze çalışanlarının başımıza toplanması hiç işimize gelmezdi. Artık kendini toparlamaya başlamıştı müze müdüremiz. Aslında sandığımdan daha kolay kurtulmuştu yaşadığı dehşetin etkisinden. Birden bütün bunların önceden tasarlanmış bir planın parçaları olduğunu düşündüm. Babüsselam kapısındaki görevli X-ray güvenlik cihazlarının dünden beri bozuk olduğunu söylemişti. Cihazlar bozulmasa Babüsselam kapısındaki güvenlikçiler mukavva kutunun içinde kesik bir insan başı olduğu anlayacaklar, böylece paketin bizim yanımızda müze müdüresine ulaştırılması gerçekleştirilemeyecekti. Katillerin amacı müdürenin mukavva kutuyu bizim yanımızda açması ve bu şoku gözlerimizin önünde yaşamasıysa X-ray cihazlarının bozuk olduğunu önceden bilmeleri gerekiyordu. Bu da katillerin müzede yaşananlardan haberdar olduğu anlamına geliyordu. Yani aradığımız suçlular şu anda karşımda oturan müdüre hanım gibi müze çalışanlarından biri olabilirdi. Ayrıca bu saatlerde benim müzeye geleceğimi bilen sadece bir kişi vardı. Leyla Barkın. Bu sabah telefon edip bizzat kendisi davet etmişti. Öte yandan Leyla bunu neden yapmak istesindi? Yanıtı bulmak için çok düşünmeye gerek yoktu. Eğer Adem Yezdan'ın iddia ettiği gibi katil Namık'sa, dahası Leyla da onun işbirlikçisi ise, etraflarındaki çemberin ağır ağır da olsa daraldığının farkındalar demekti. En azından dün gece Ayasofya konaklarındaki bekçinin beyaz minibüsün içinde kendilerini gördüklerini biliyorlardı. Öte yandan Adem Yezdan'la konuşacağımızı tahmin ediyor olmalılardı. Tabii o kurt turizmcinin kendileri hakkında bize anlatacaklarını da. Bütün bu kuşkuları silmek için cesur ve çarpıcı bir gösteri düzenlemeleri gerekiyordu. Sanki bir tehdit mesajıymışçasına Leyla Hanım'a mukavva bir kutuda kesik bir baş göndermek. Üstelik bunu bizim gözlerimizin önünde yapmak. Yani müdüremizin deminden beri oynadığı ayılmalar bayılmalar pekala bir yalan olabilirdi. Anlamak istercesine yüzüne baktım. Yanlış anladı ya da muhteşem oyunculuğuna devam etti. Merak etmeyin Nevzat Bey, ben iyiyim. Gerçekten iyiyim. Bana düşen ona inanmış gibi görünmekti. Evet, daha iyi görünüyorsunuz. Sevindim iyi olduğunuza. Bakışlarımı mukavva kutuya çevirdim. Sizden zor bir şey isteyeceğim. Nedir? Kutudaki başa bakmanızı. Yapması gerektiği gibi yutkundu. Olması gerektiği gibi yüzüne ürkmüş bir ifade yerleştirdi. Kaçmasına fırsat veremezdim. Eğer onu teşhis edebilirseniz işimiz çok kolaylaşır. Öteki kurbanlarla bağı olup olmadığını anlarız. İnanamıyormuş gibi tutuk tutuk konuştu. Yani bu kafa, yani önceki cinayetlerin devamı mı? Kendi fikrimi tartışmak yerine onunkini öğrenmek istedim. Bilemiyorum. Ama size gönderildiğine göre bir anlamı olması lazım, öyle değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Benden kaçırdığı bakışları ürkekçe mukavva kutuyu taradı. Ben de bilemiyorum. Kararsız gözleri bir süre takılı kaldı uğursuz pakete. Teşhis edersem, daha kolay sonuca ulaşırız diye cesaretlendirdim. En azından mukavva kutudaki zavallının soruşturmamızla ilgili olup olmadığını anlayabiliriz. Hala kararsızdı ama gücünü toplamak ister gibi derin bir nefes alarak kalktı koltuğundan. Tamam, yapacağım. Siz de yanımda durun lütfen. Tabii, rahatlatmak için gülümseyerek kapıyı işaret ettim. Dışarı çıkmam imkansız zaten. şaka bir yana, başı bir insan parçası gibi değil, bir nesne gibi düşünmeye çalışın. Otopsiye giren doktorlar böyle yaparlar. Demesi kolay. Böyle söylemesine rağmen pek de zorlanmadan dikildi mukavva kutunun başını. Artık iş bana düşüyordu. Masanın üzerindeki çakıyı alıp mümkün olduğu kadar kutuya az temas ederek mukavvayı kesmeye başladım. Kutunun ön cephesi düşünce bütün görkemiyle bir insan başı çıktı ortaya. Ancak şeffaf, naylon poşet görüntüyü buğulu hale getiriyor, yüzün ayrıntıları seçilemiyordu. Bu kez naylonu yukarıdan aşağı kadar kestim. Kesilen uçlarından tutup yana doğru açtım. Kurbanın önce uzun burnu, ardından geniş alnı, sonra da kıvırcık saçları belirdi. Önceki cesetlerde olduğu gibi hiç kan yoktu. Bu da kurbanın öldürüldükten çok sonra başının kesildiğini gösteriyordu. Tam da cerrahlık bir iş diye geçirdim içimden ama bunu dile getirmedim tabii. Gövdesinden ayrılan zavallı başın aslında öyle korkunç bir hali yoktu. 40 yaşlarında gösteriyordu adam. Kalın kaşlarının altındaki koyu renk gözlerini ele geçiren donuk ifade bile yakışıklılığını gölgeleyememişti. Hatta dudaklarındaki arsız gülümseme sanki kendisine bakanlarla alay ediyormuş gibi neşeli bir anlam katmıştı yüzüne. Bu Fazlı Bey diye söylendi yanımda dikilen Leyla. Artık ürkekliğinden tümüyle sıyrılmıştı. Sanki kalabalıklar içinde karşılaştığı aşina bir yüze bakar gibiydi. Fazlı Gümüş. İlk kez duyuyordum bu ismi ama nedense sanki tanıyacakmışım gibi geriye çekilip kurbanın yüzüne baktım. Kim bu Fazlı Gümüş? Belediye başkan yardımcısı. Nasıl tanımazsınız der gibiydi. Yani eski belediye başkan yardımcısı. Çok işimiz düşerdi ona. Nasıl biriydi? Ne gibi? Koyu renk gözlerinde alaycı bir ifadeyle bizi süzen kafanın karşısında bunu söylemek biraz tuhaftı. Ama açıklamak zorundaydım. Yani yolsuzluklara bulaşmış mıydı? Biliyorsunuz kurbanlarımızın hiçbiri sütten çıkmış ak kaşık değil de. Pürüzsüz ak alnı kırıştı. Evet, artık eski belediye başkan yardımcısının gövdesiz başına bakmıyordu. Ne yazık ki onun da adı yolsuzluklara karışmıştı. Hatta adı Adem Yezdan'la aynı davada geçti. İşte bir kez daha boy gösteriyordu Adem Yezdan. Leyla'ya kalsa katil aramaya gerek yoktu. Bütün bunların sorumlusu o açgözlü iş adamı, tarih düşmanı turizmciydi. Öte yandan Leyla'nın şu aynı davadan yargılandılar cümlesi yabana atılır bir iddia değildi. Hangi davaydı bu? Hatırlasanıza geçen gün anlatmıştım. Hani şu Bizans döneminden kalma bir sarnıç duvarının çökmesi. Aralarında inşaat işçilerinin de bulunduğu 5 kişi ölmüştü. Mahkeme beraat kararı vermişti. Ama yaygın kanı hem Adem Yezdan'ın hem de ona kolaylıklar sağlayan Fazlı Gümüş'ün suçlu olduğuydu. Duvarın yıkılması bir kaza değil, büyük projesini gerçekleştirmek isteyen Adem Yezdan'ın sabotajıydı. Ama burası Türkiye, tanıklar ifade değiştirdi, savcılar, hakimler görüldü ve mahkeme beraat kararı verdi. Fakat bizim dernek, yani İSD, hukuki yolları sonuna kadar denedi. 3 yıl bu davayla uğraştık. Sonunda Yargıtay beraat kararını bozdu. Şimdi dava yeniden görülecek. Üstelik İSD'de bir sivil toplum örgütü olarak hem müşteki hem de müdahil konumunda mahkemeye katılacak. Önceki kurbanların da bu davayla ilişkisi olabilir mi? Bilmiyorum ama o davadaki bilirkişi heyetini araştırırsanız belki sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. İşte sonunda çıkarmıştı ağzından baklayı. Güya bilmiyorum diyordu. Ama alttan alta tüyoyu vermekten de çekinmiyordu. Bakacağız Leyla Hanım. Gerekirse o davaya bulaşmış herkesi sorgulayacağız. Yüzüne yansıyan memnuniyetten amacına ulaştığı belli oluyordu. Ela gözlerini yeniden eski belediye başkan yardımcısının başına çevirdi. Acaba gövdesi nerede bu zavallının? Israrla çalmaya başlayan cep telefonum kesti konuşmamızı. Baktım ekranda Zeynep'in adı yazıyor. Alo başkomiserim. Yine uğursuz bir haber olmalıydı. Sesi gerginlik içinde yüzüyordu. Evet Zeynep. Bir ceset daha başkomiserim. Fatih Camii'nin bahçesinde. Başsız bir ceset. Hiç şaşırmadım tabii. Telefonu elimle kapatıp Leyla'ya seslendim. Zavallının gövdesini bulmuşlar Fatih Camii'nde. Leyla da pek hayret etmedi. Sadece bir "yağ" çıktı ağzından. Yeniden telefona kulak kesildim. Ceketinin cebindeki kimlikte "Fazlı Gümüş" yazıyor diye sözlü raporunu vermeyi sürdürüyordu endişeli kriminoloğumuz. Ama başı olmadığı için emin olamadık. Fotoğraftaki şahısla maktul aynı kişi mi diye. Doğrudur Zeynep, kurbanın ismi Fazlı Gümüş. Eski belediye başkan yardımcısı. Büyük ihtimalle Mukadder Kınacı'nın amiri. Nereden biliyorsunuz başkomiserim? Bizde etkili olmayan şaşkınlık anında ele geçirmişti Zeynep'i. Çünkü kurbanın başı burada. Ne? Nerede? Topkapı Müzesi'nde, müdüre hanımın odasında, kargoyla geldi. Kısa bir suskunluk kapladı aramızdaki görünmez mesafeyi. Anlaşıldı dedi sonunda, daha sakin bir sesle. Fatih Camii ve Topkapı Sarayı. Demek iki farklı yere vurgu yapmak istedi katiller. İki farklı yer ama aynı hükümdar, Fatih Sultan Mehmet. Evet, sonunda Fatih'e geldik demek. Bir şey daha var başkomiserim. Kurbanın iki eli de bileklerinden kesilmiş. Elleri bileklerinden mi kesilmiş diye tekrarladım heyecanlı. Nasıl yani? Düzgün bir şekilde başkomiserim. Usta bir cerrahın işine benziyor. Elleri de tabutun içine koymuşlar. Elleri mi kesilmiş? Konuştuklarımıza kulak misafiri olan Leyla'yı da benim gibi yeni bir heyecan dalgası sarmıştı. Evet, bileklerinden. Atik Sinan. Korkuyla titredi kanı çekilen dudakları. Tıpkı Atik Sinan gibi önce elleri, sonra başı kesilmiş. Neden bahsediyordu bu kadın? Kimdi bu Atik Sinan? Ama önce şu telefon konuşmasını sonlandırmalıydım. Tamam dedim aceleyle telefonun öteki ucundaki Zeynep'e. Sen camide kal, ben de birazdan orada olurum. Emredersiniz başkomiserim. Telefonu kapatırken Leyla'nın konuştuklarımızı dinlemekten vazgeçerek kutunun üzerindeki adresi okumaya çabaladığını gördüm. Tabii ya diyerek elini başına vurdu. Mehmet II. yani Fatih Sultan Mehmet. Neden bahsediyordu? Kutunun üzerindeki adresten Fatih'e nasıl gelmişti? Hiçbir şey anlamamıştım. O da fark etti alık alık baktığımı. Anladınız mı? İkinci Mehmet, kargoyu onun adına göndermişler. Dalga geçer gibi bir de gönderenin yerine Mehmet II. yazmışlar. Jeton yine oldukça geç düşmüştü. Mehmet II. diye yineledim. Evet, Fatih Sultan Mehmet. Haklısınız, Fatih'e gönderme yapmışlar. Aslında aklıma bile gelmemişti Mehmet II. isminin Fatih'le bağlantılı olabileceği. Katiller sadece zeki değil, aynı zamanda oldukça da esprili kişilerdi. Daha da kötüsü, belki de bütün bunları tezgahlayanlardan biri şu anda dumura uğramış kadını oynayan müze müdüresiydi. O yüzden lafı önce elleri, sonra başı kesilen Sinan'a getirdim. Bu Sinan dediğiniz kişi Mimar Sinan mı? Hayır, Atik Sinan. Mimar Sinan doğmadan önce öldürülmüştü. Zavallı Fatih Camii'ni yapmıştı. Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet yapılan camiyi beğenmemiş. Bir görüşe göre caminin Ayasofya kadar büyük olmamasına sinirlenmiş. Bir başka görüşe göre ise Mimar Atik Sinan'ın elinin uzun olduğunu, inşaattan çaldığını, kendi adına kurduğu vakıf aracılığıyla akçeleri cebine attığını anlayan padişah, önce onun ellerini kestirmiş, sonra da öfkesine hakim olamayıp idam ettirmiş. Anlaşılan katiller ikinci ihtimale inanmışlar dedim. Yüzündeki alaycı ifadeyi çürüyünceye kadar yitirmeyecek olan sabık belediye başkanının gövdesinden ayrılmış başına bakarken. Ve bu cezalandırmayı model alarak yüzlerce yıl sonra kendi cinayetlerinde kullanmışlar. Çok acımasızca, çok karışık. Ümitsizce çıkmıştı sesi ya da öyle çıkmasına sağlamıştı. Ne yapmak istiyor bunlar? Amaçları ne? Belki de bizzat kendisinin yapmak istediği şeyi ona ben açıklamak zorunda kaldım. Sanırım adaleti sağlamaya çalışıyorlar. Bir tür intikam alıyorlar. Şehir adına alınan bir intikam. İstanbul'a zarar verenleri tek tek öldürüyorlar. Bunu da herkese duyurmak istiyorlar. Tıpkı sizin İstanbul'u Savunma Derneği'nin yaptığı eylemler gibi. Sözlerim onu irkiltti ama umursamadım. Benzetmemi mazur görün, teşbihte hata olmaz. Ama sizin derneğiniz gibi onlar da kendilerince sahip çıkıyorlar bu şehre. Sadece yöntemleri farklı. bir tür sunu ayini yapıyorlar diyebiliriz. Siz daha iyi bilirsiniz. Hani eskiden tanrılara kurbanlar adarlarmış. Katiller de bu şehre sunuyorlar kurbanlarını. Üstelik seçtikleri şahıslar hiç de masum değil. Sanırım özellikle bu tür insanları seçiyorlar. Çünkü kamuoyu bu cinayetleri duysun istiyorlar. İstanbul halkına bir tür mesaj veriyorlar. Bu kente zarar verene biz de zarar veririz demek istiyorlar. Belki de kentinize sahip çıkın diye sesleniyorlar. Hani sizin pankartlarınızda yazdığınız sloganlar gibi. Bir tür tarih dersi de diyebiliriz buna. İşte bu yüzden cinayetlerini bu kenti kuran hükümdarların sikkeleriyle, onların yaptıkları anıtlarla taçlandırıyorlar. Bu kenti kuran Kral Bizas, Roma İmparatorluğu'nun başkenti yapan Büyük Konstantin, aşılmaz kara surlarını yaptıran II. Theodosius, Konstantinopolis'i adeta yeniden kuran Justinian. Bilinen bir gerçeği vurgulamak istercesine üzerine basa basa tamamladı cümlemi. Yorgun, yaşlı ve dört yandan kuşatılmış bir orta çağ kentinden Osmanlı payitahtını yaratan Fatih Sultan Mehmet. Neredeyse benimle aynı düşünceleri paylaştığına inanacaktım ki, ama dedi Ela gözlerinde beliren kurnazlığı gizlemeden. Ama ya katiller böyle sanmamızı istiyorlarsa? Ya asıl niyetleri kendilerine zarar verecek insanları ortadan kaldırmaksa? Bunu yaparken de bir taşla iki kuş vurmak için bu şehri savunan insanları zan altında bırakmak amacıyla kurbanlarının yanlarına birer sikke bırakıp onları önemli anıtların yanında sergiliyorlarsa? Yine kuşku oklarını Adem Yezdan'a çevirmişti. Oysa en az onun kadar şüpheli biriydi Leyla. Ama bunu dile getirmek hiç de akıllıca olmayacaktı. Ne olursa olsun dedim paketini kapatmak için yeniden kesik başa yaklaşırken. Her iki ihtimalde de değişmeyen tek şey katillerin işaret ettiği hükümdarın Fatih Sultan Mehmet olması. Konstantiniye, Fatih Sultan Mehmet'in gül bahçesi. Ellerini Tanrı'ya açmıştı Sultan. Sağ yanında Cebrail, sol yanında Mikail ve ortada bebek İsa annesinin kucağında. Semadan sızan ışıklar dünyanın en eski öykülerinden birini fısıldıyordu kulağına. Ama duymuyordu genç sultan. Dört serafim meleğinin taşıdığı devasa kubbenin altında yüzünü kıbleye dönmüştü. Kudüs'e değil, kendi inancının kutbuna. Kendi Allah'ına yakarıyordu dudakları Justinian'in bin yıllık tapınağında. Top gürültülerini, kan kokularını, insan çığlıklarını unutmak için. Secdeye indirmişti mağrur alnını, savaşın öldürdüğü huzuru yeniden canlandırmak için Allah'ın makamında. Ellerini Allah'a açmıştı sultan, Roma İmparatorluğu'nun taç giydiği bu tapınakta. Roma imparatorlarını yenme onurunu kendisine verdiği için. Şükran günüydü, teslimiyet zamanı, dua anı. Ataları güneşin doğduğu yerden gelmişlerdi buraya. Asırlarca, asırlarca evvel. Demiri eriterek, dağı delerek, kayaları yol eyleyerek. Donmuş gecelerden, cehennem gibi gündüzlerden geçerek. Çatlamış dudakları yaralı bedenleriyle, susuz ve yiyeceksiz. Eğersiz atlarının sırtında. Başı kabak ve bedenleri üryan. Sadece cesaretlerini kuşanarak. Cesaretlerini ve akıllarını. Hayatta kalmak için, ayak bastıkları her yerden sürülmek pahasına, sürüle sürüle sürmeyi öğrenerek, görüldükleri her yerde öldürülmek pahasına, öldürüle öldürüle öldürmeyi öğrenerek, ve kılıcın ve inancın ve umudun ve açlığın yardımıyla, eski tanrılarını eski topraklarında bırakarak, ellerini Allah'a açmıştı sultan, onu hiç terk etmediği için. Kendi tebaası bile dudak bükerken ona, herkes başıyla değil, yaşıyla ölçerken onu, kendi vezirleri bile güvenmezken, an gelmiş, kendi babası bile kararsız kalmışken, herkes bu deniz geçilmez, bu surlar aşılmaz, bu kent alınmaz, bu hayal gerçek kılınmaz derken, Allah hep yanında olmuştu onun, hep inanmıştı bu genç hükümdara. Bu genç hükümdarın cesur fikirlerini. Çünkü Allah cesurları severdi. Hunların, Avarların, Arapların, Acemlerin, Latinlerin gösteremediği cesareti gösterdiği için, geçilmez denen denizleri geçtiği, aşılmaz denen surları aştığı, alınmaz denen kenti aldığı için. Ellerini Allah'a açmıştı sultan. 53 gün süren kuşatmayı yılgınlığa döndürmediği, bayraklarının boynunu bükmediği, günlerini bozguna, gecelerini kabusa, gazasını azaba çevirmediği için. Daha 21'inde olan bu padişahı şanlı ceddine layık bir sultan yaptığı, Osman gibi boyun eğmeyen, Orhan gibi hükümran, babası Murat gibi savaşçı kıldığı için. Atalarından devraldığı Osmanlı sancağını, yeryüzünün en güzel kentinin en yüksek burcuna dikmesini sağladığı, ona yeni Roma imparatoru, iki karanın ve iki denizin hükümdarı adını bağışladığı için. Ellerini Allah'a açmıştı sultan. Yaraları hala kanayan kentin kalbinde. Halkı hala korkuyla titreyen kentin kutsal tapınağında. Kutsal tapınağın devasa kapısında. Devasa kapının önündeki toprağa ilk ayak bastığında. Bastığı toprağı avuçlayıp başının üzerinde serptiğinde. Herkesin karşısında korkuyla titrediği hükümdar, savurduğu toprak kadar değersiz olduğunu anlatmak istiyordu herkese. Biliyordu ki o sadece Allah'ın dileğine vesile olan sultan görünümde bir kuldu. O ki Allah'ın takdiriyle almıştı bu kenti. Allah'ın takdiriydi ki yeryüzünün arzuladığı bu şehri herkesin gözü önünde yeryüzünün payitahtı yapacaktı. Ellerini Allah'a açmıştı sultan. Konstantiniye bir başlangıçtı. Kadim bir düşün uyanışıydı sadece. Nasıl ki İskender güneşin solduğu yerden güneşin doğduğu yere yürüdüyse, o da güneşi izleyecekti. Işık hiç batmasın diye. Uçsuz bucaksız bir imparatorluğun üzerinde sonsuza kadar parlasın diye. Türk, Acem, Frank, dünyanın bütün milletleri, beyaz, sarı, siyah, dünyanın bütün ırkları, Yahudi, Hristiyan, Müslüman, Şaman, dünyanın bütün dinleri, hepsi hükümdarlığında birleşecekti. Hepsi aynı bayrağın altında toplanacaktı. Hepsi tek bir milletmiş gibi yaşayacaktı. Ve bu büyük milletin kalbi Konstantiniye'de atacaktı. Ellerini Allah'a açmıştı sultan. Ona akıl, cesaret, hırs ve sabır verdiği için. Dünya ancak onun gibi bir hükümdarın buyruğunda var olabilirdi. Dünya ancak onunla bir olabilirdi. Dünyayı dua ettiği bu tapınak gibi içinde hissetti. Boğazı düğümlendi, titreyen ellerini iyice yukarı doğru açtı. Gözlerinde zafer vardı, alnında gurur, kalbinde sevinç. Hiç kuşku yok ki o komutan kendisiydi. Hiç kuşku yok ki onur her zaman ona aitti. Peygamberinin sözleri çınladı Ayasofya'nın kubbesinde. Konstantiniye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan, ne güzel kumandan, onu fetheden asker, ne güzel askerdir. 40. ayrımın sonu. Sayfa 407.